Ayrım 24, Cehennem, Dan Brown, sayfa 343. 63. Bölüm. Robert Langdon daha yakından inceleyebilmek için ölüm maskesindeki spiral yazıyı kağıda geçirmeyi yeni bitirmişti. Siyana ile Dr. Ferris yardım etmek için iyice sokuldu. Langdon Ferris'in sürekli kaşınmasına ve güçlükle nefes alışına aldırış etmemeye çalıştı. Dikkatini önünde duran sözlere vermeye çalışırken kendi kendine "Bir şeyi yok" dedi. "Sizler ki akıllı ve mantıklı kişilersiniz, bu garip dizelerin örtüsü altında gizlenen benzetmeyi anlayabilirsiniz." Konuşmaya başlayan Langdon, daha önce de dediğim gibi Zobrist'in şiirindeki açılış kıtası kelimesi kelimesine Dante'nin cehenneminden alınmış, okuyucuya kelimelerin daha derin bir anlamı olduğu uyarısında bulunuyor dedi. Dante'nin alegorik eseri din, siyaset ve felsefe ile ilgili öylesine örtülü anlatımlarla doluydu ki Langdon öğrencilerine İtalyan şairi İncil'i inceler gibi incelemelerini tavsiye ederdi. Derinlerdeki anlamı kavrayabilmeleri için satır aralarını okumaları gerekirdi. Langdon ortaçağ alegorisi uzmanları genellikle incelemelerini iki kategoriye ayırırlar: metin ve imge. Metin eserin edebi içeriğidir, imge ise oluşturduğu sembolik mesajdır. Ferris sabırsızlıkla "Pekala" dedi, "yani şiirin bu dizeyle başlaması." "Siyana yüzeysel okuduğunuzda hikayenin sadece bir kısmını anlayacağımızı ima ediyor" diyerek söze girdi. "Gerçek anlamı saklı olabilir."
"Bunun gibi bir şey, evet."
Langdon bakışlarını metne çevirerek yüksek sesle okumaya devam etti.
"Hain Venedik dükasını ara, o ki atların başlarını kesti ve körlerin kemiklerini çıkarttı."
Langdon açıklamaya çalıştı.
"Şey, başsız atlardan ve körlerin kemiklerinden pek emin değilim ama bana belirli bir dükayı bulmamız gerekiyormuş gibi geliyor."
Siyana bir dükanın mezarı olabilir mi diye sordu.
"Veya heykeli ya da portresi" diye karşılık verdi Langdon. "Dükalar yüzyıllardır yok."
Venedik dükaları diğer İtalyan şehirlerindeki dükalar gibiydi. Milattan önce 687 yılından itibaren 1000 yıl boyunca Venedik'i yüzlerce düka yönetmişti. Dükaların devri Napolyon'un kuşatmasıyla 18. yüzyılın bitimine doğru sona ermişti. Ama ihtişamları ve güçleri tarihçilerde hala hayranlık uyandırıyordu.
Langdon, "Bildiğiniz gibi Venedik'te turistleri çeken iki önemli yer bulunur. Dükalar Sarayı ve San Marco Bazilikası. Bu mekanlar dükalar tarafından yine dükalar için yaptırılmıştı. Pek çoğunun mezarı oradadır" dedi.
Şiire bir göz atan Siena, "Peki içlerinde özellikle tehlikeli kabul edilen bir düka var mıydı?" diye sordu.
Langdon Siena'nın bahsettiği dizeye tekrar baktı. "Hain Venedik dükasını ara." "Bildiğim kadarıyla yok ama şiirde tehlikeli kelimesi geçmiyor, hain kelimesi geçiyor. En azından Dante'nin dünyasında ikisi arasında fark vardı. Hainlik yedi ölümcül günahtan biridir. Aslına bakarsan en kötüsüdür. Cehennemin dokuzuncu ve son dairesinde cezalandırılır."
Dante'nin anlatımına göre hainlik sevilen bir kişiye ihanet etmekti. Bu günahın tarihteki en ünlü örneği Yahuda'nın sevgili İsa'sına ihanet etmesiydi. Dante bu davranışı öylesine iğrenç buluyordu ki Yahuda'yı cehennemin tam merkezinde cezalandırmıştı. Buraya en alçak cehennem sakininin isminden, yani Yahuda'dan türettiği Guidecca adını vermişti. Ferris, "Peki" dedi, "demek ki hainlik yapan bir düka arıyoruz." Siena ona hak vererek başını salladı. "Bu olasılıkları azaltmamızı sağlar." Durup metne baktı. "Ama sonraki dize, atların başını kesen bir düka mı?" diyordu. Bakışlarını Langdon'a dikti. "Atların başını kesen bir düka mı var?" Siena'nın zihninde yarattığı görüntü Langdon'a Baba filmindeki dehşet verici bir sahneyi hatırlatmıştı.
"Hiçbir şey ifade etmiyor ama yazana göre bu düka aynı zamanda körlerin kemiklerini de çıkartmış."
Ferris'e bir göz attı.
"Telefonun interneti var değil mi?"
Ferris hemen telefonunu çıkartıp şişmiş ve kızarmış parmaklarını havaya kaldırdı.
"Tuşlara basarken zorlanabilirim."
Telefonu alan Siena, "Ben yaparım" dedi. "Başsız atlar ve körlerin kemikleriyle aynı yerde geçen bir Venedik dükası arayacağım."
minik klavyeyi hızlıca tuşlamaya başladı. Langdon şiiri bir kez daha gözden geçirip yüksek sesle okumaya başladı.
Diz çök kutsal bilgeliğin yaldızlı müzeyonunda ve kulağını yere daya, dinle suyun şırıltısını.
Ferris, ben müzeyon kelimesini daha önce hiç duymamıştım dedi.
Langdon, Musalar tarafından korunan tapınak anlamında kullanılan çok eski bir kelimedir diye karşılık verdi.
Antik Yunanların zamanında müzeyon, aydınların fikirlerini paylaşmak, edebiyat, müzik ve sanat hakkında tartışmak için toplandıkları yere denirdi.
İlk müzeyon, İsa'nın doğumundan yüzyıllar önce Batlamyus tarafından İskenderiye Kütüphanesi'nde yapılmıştı. Daha sonra dünyanın çeşitli yerlerinde yüzlercesi yapıldı.
Siyanlı'ya umutla bakan Ferris,
''Doktor Brooks'' dedi, ''Venedik'te müzeyon var mı?'' diye arayabilir misiniz?
Langdon muzip bir tebessümle, ''Aslına bakarsanız yüzlerce var.'' dedi. ''Şimdi buralara müze diyoruz.''
Ferris, ''Ya!'' diye karşılık verdi. ''O zaman sanırım geniş bir arama yapmamız gerekecek.''
Siyanlı bir yandan telefonu tuşlarken bir yandan da fikir yürütüyordu.
Pekala, atların başını kesen ve körlerin kemiklerini çıkartan bir düka bulabileceğimiz müze arıyoruz. Robert, aklına gelen belirli bir müze var mı?
Langdon zaten Venedik'in en ünlü müzelerini aklından geçirmeye başlamıştı. Akademi Galerisi, Carrezzonico, Grassi Sarayı, Peggy Guggenheim koleksiyonu, Correr Müzesi, ne var ki hiçbiri tarife uymuyordu. Yeniden metne baktı.
Diz çök kutsal bilgeliğin yaldızlı müzeyonunda.
Langdon dudaklarını çarpıtarak gülümsedi.
Venedik'te kutsal bilgeliğin yaldızlı müzeyonu tarifine mükemmel uyan bir müze var.
Ferris ile Siyana ona beklenti içinde baktılar.
San Marco Bazilikası dedi. Venedik'teki en büyük kilise.
Siyana son derece heyecanlı bir sesle yaldızlı müzeyon mu dedi.
Şiirde bahsi geçen yaldızlı mabedin San Marco olduğuna hiç şüphe duymayan Langdon başını salladı.
Venedikliler San Marco'ya yüzyıllarca La Chiesa d'Oro, yani altın kilise demişlerdi.
Langdon bu bazilikanın dünyadaki en göz kamaştırıcı kilise olduğunu düşünürdü.
Ferris, şiir aynı zamanda diz çök diyor diye ekledi. Kilise de diz çökmeye uygun bir yer.
Siyana yeniden hararetle yazmaya başladı.
Aramaya San Marco'yu ekleyeceğim. Duka'yı orada aramamız gerektiğini sanıyorum.
Langdon San Marco'da bolca Duka bulacaklarından emindi. Çünkü orası Dukalar Bazilikası'ydı. Gözlerini yeniden şiire çevirirken güveni yerine gelmişti.
Diz çök kutsal bilgeliğin yaldızlı müzeyonunda ve kulağını yere daya, dinle suyun şırıltısını.
Langdon suyun şırıltısı mı diye düşündü. San Marco'nun altında su mu var?
Bunun saçma bir soru olduğunu düşündü. Tüm şehrin altında su vardı. Venedik'teki her bina yavaşça suya gömülüyordu.
Bazilikayı gözünde canlandıran Langdon içeride diz çökünce suyun şırıltısının duyulabileceği bir yer düşündü.
Peki duyduktan sonra ne yapacağız?
Bir kez daha şiire bakıp yüksek sesle sonuna kadar okudu.
Batık sarayın derinliklerine in. Orada karanlığın içinde bekler hıtonik canavar. Kan kırmızısı sularına gömülmüştür lagünün ki yansıtmaz yıldızları.
Zihninde canlanan resimden rahatsız olan Langdon, tamam dedi, anlaşılan suya gömülmüş bir yere doğru su şırıltısını takip edeceğiz.
Sıkıntılı görünen Ferris yüzünü kaşıdı.
Hıtonik canavar nedir?
Parmaklarıyla hala telefonu tuşlayan Sienna, yeraltı diyerek tahmin yürüttü.
Hıtonik aslında yerin altında demektir.
Langdon bir bakıma evet dedi. Aslında kelimenin efsanelerle ve canavarlarla ilgili daha derin bir tarihi var. Mitolojideki tüm tanrılara ve canavarlara hıtonik denir. Mesela Erinyelere, Hekate ve Medusa'ya bu isimler verilir. Çünkü yerin altında yaşarlar ve cehennemle bağlantıları vardır.
Langdon sustu.
İnsan dünyasında kargaşa çıkarmak için yerin altından yükselir ve yer üstüne çıkarlar.
Uzun bir sessizliğin ardından Langdon aynı şeyi düşündüklerini hissetti.
Bu hıtonik canavar, Zobrist'in salgını olmalı.
Orada karanlığın içinde bekler hıtonik canavar. Kan kırmızısı sularına gömülmüştür lagünün ki yansıtmaz yıldızları.
Aklının karışmasını istemeyen Langdon, her neyse en azından şiirin en sondaki yıldızları yansıtmayan lagün dizesinde bahsedilen yerin altında bir yeri aradığımız kesin dedi. Başını Ferris'in telefonundan kaldıran Sienna, haklısın dedi. Eğer lagün yerin altındaysa yıldızları yansıtamaz. Peki ama Venedik'te yerin altında lagün var mı?
Langdon bildiğim kadarıyla yok diye cevap verdi. Ama suyun üstüne inşa edilmiş bir şehirde sonsuz seçenek bulunmalı.
Aniden, peki ya lagün kapalı bir yerdeyse diye soran Sienna her ikisine birden baktı. Şiirde Batık Saray'ın karanlığından bahsediyor. Daha önce Dükalar Sarayı'nın Bazilika ile bağlantısı olduğundan bahsetmiştin değil mi? Bu da bu yapıların kutsal bilgeliğin muzeyonu, saray, dükalarla bağlantı gibi şiirde bahsedilen tasvirleri içerdiği anlamına gelir. Ayrıca Dükalar Sarayı Venedik'te deniz seviyesindeki asıl lagünün üstüne yapılmış.
Langdon söylediklerini bir süre düşündü. Sence şiirde geçen suya gömülmüş yer Dükalar Sarayı mı?
Neden olmasın? Şiir bize önce San Marco Bazilikası'nda diz çökmemizi, sonra suyun şırıltısını takip etmemizi söylüyor. Belki de su sesi Dükalar Sarayı'na götürüyordur. Belki suya gömülmüş bir temeli veya ona benzer bir şey vardır.
Langdon Dükalar Sarayı'nı pek çok kez ziyaret etmişti ve son derece büyük bir yer olduğunu biliyordu. Büyük bir müzesi, çeşitli çalışma odaları, daireleri, avluları ve bir hapishanesi bulunan saray o kadar genişti ki birkaç binadan oluşuyordu.
Langdon haklı olabilirsin ama o sarayı gelişi güzel aramak günler alır dedi. Bana kalırsa şiirin yapmamızı söylediği şeyi yapalım. İlk önce San Marco Bazilikası'na gidelim. Hain bir dükanın mezarını veya heykelini bulalım ve sonra da diz çökelim.
Sienna, peki ya sonra diye sordu.
Langdon içini çekerek, sonra da suyun şırıltısını duymak için dua edelim ki bizi bir yere götürsün dedi.
Bunun ardından gelen sessizlikte Langdon kendisine suyun karşı tarafından seslenen Elizabeth Sinski'nin halüsinasyonlarında gördüğü endişeli yüzünü hayal etti.
Zaman daralıyor, ara bulacaksın.
Sinski'nin şu an nerede ve nasıl olduğunu merak etti. Siyahlı askerler şimdiye dek kaçtıklarını anlamış olmalıydılar.
Bizi bulmaları ne kadar sürer?
Gözlerini yeniden şiire çevirirken içini kaplayan bıkkınlıkla mücadele etti. Şiirin son mısrasına bakarken aklına başka bir düşünce geldi.
Acaba bahse değer miydi? Yıldızları yansıtmayan lagün.
Aramalarıyla alakasız olmalıydı ama yine de diğerleriyle paylaşmaya karar verdi.
Bahsetmem gereken başka bir nokta var.
Sienna başını cep telefonundan kaldırdı.
Dante'nin İlahi Komedyası'nın 3 bölümü Cehennem, Araf ve Cennet'tir. Hepsi de aynı kelimeyle sona erer.
Sienna şaşırmış görünüyordu.
Ferit hangi kelime bu diye sordu.
Langdon kağıda aktardı, şiirin son mısrasını gösterdi. Bu şiirin sonundaki kelimeyle aynı. Yıldızlar.
Dante'nin ölüm maskesini eline aldı ve spiral metnin tam ortasını işaret etti.
Ki yansıtmaz yıldızları.
Langdon konuşmaya devam etti. Bundan başka cehennemin sonunda Dante'nin oyuk bir kayadan gelen su şırıltısını dinlediğini ve buradan cehennemden çıkıldığını öğreniriz.
Ferris'in yüzü biraz soldu.
Tanrım!
Tam o sırada Fred Argento bir tünele girerken kompartımanda kulakları sağır eden rüzgar sesi duyuldu.
Langdon bu karanlıkta gözlerini kapatıp zihnini dinlendirmeye çalıştı.
Zobrist kaçığın teki olabilir ama Dante'yi en ince ayrıntısına kadar anladığı kesin diye düşündü.
64. Bölüm. Lawrence Knowlton içine sular serpildiğini hissetti. Amir Zobrist'in kaydını izlemeye karar verdi. Knowlton kırmızı flash diskin adeta üzerine atlayıp bilgisayarına taktı. Yönetici Zobrist'in 10 dakikalık tuhaf mesajının ağırlığı altında eziliyordu ve başka bir çift gözün kaydı izlemesi için can atıyordu.
Sorumluluk artık sadece benim üzerimde olmayacak.
Knowlton kaydı başlatırken nefesini tuttu. Ekran karardı ve Knowlton'un bölmesini yavaşça çarpan suyun çırpıntı sesi doldurdu.
kamera yer altındaki mağaranın kırmızımsı sisi arasında ilerledi. Amir belirgin bir tepki vermemesine rağmen Nalt'ın onun hem şaşırdığını hem de tedirgin olduğunu hissetti. Kamera ilerlemeden suyun yüzeyine doğru döndü. Suya dalıp alçaldıktan sonra zemindeki parlak plaka göründü. Burada bu tarihte dünya sonsuza dek değişti. Amir biraz ürpermişti. Tarihe bakarak yarın diye fısıldadı. Peki burasının neresi olduğunu biliyor muyuz? Nalt'ın başını hayır anlamında iki yana salladı. Kamera şimdi sola dönmüş, jölemsi sarımtırak kahverengi bir sıvıyla dolu plastik torbayı gösteriyordu. Bu da nedir? Amir suyun altında iple bağlanmış uçuşan bir balon gibi asılı duran baloncuğa bakarken sandalye çekip oturdu. Kaydın görüntüsü devam ederken odaya rahatsız edici bir sessizlik çöktü. Kısa bir süre sonra ekran karardı ve sonra tuhaf gaga burunlu gölge mağaranın duvarında belirip esrarengiz dilinde konuşmaya başladı. Ben gölgeyim. Yer altına çekilmiş olan ben dünyayla yerin altından konuşmalıyım. Kan kırmızısı suların yıldızları yansıtmayan lagünde biriktiği bu karanlık mağaraya sürgün edildim. Ama burası benim cennetim. Kırılgan çocuğum için mükemmel bir rahim. Cehennem. Amir başını kaldırıp cehennem mi diye sordu. Nalt'ın omzunu silkti. Söylediğim gibi çok rahatsız edici. Amir gözlerini ekrana çevirip dikkatle izlemeye devam etti. Gaga burunlu gölge birkaç dakika daha salgınlardan, nüfusun arındırılmasından, kendisinin gelecekteki şerefli rolünden, kendisini durdurmaya çalışan cahil ruhlarla savaşından ve dünyayı kurtarmanın tek yolu olan etkin eylemini anlayan birkaç vefakar insandan bahsetti. Bu savaş her neyle ilgiliyse, Nalt'ın bütün sabah konsorsiyumun yanlış tarafta savaşıp savaşmadığını sorgulamıştı. Ses konuşmaya devam etti. Kurtuluş için bir başyapıt hazırladım. Ama gayretlerim trompet sesleri ve şöhretle değil, ölüm tehditleriyle ödüllendirildi. Ölümden korkmuyorum. Çünkü ölüm hayalcileri şehit mertebesine yükselir. Asil fikirleri güçlü eylemlere dönüştürür. İsa, Sokrates, Martin Luther. Bir gün onlara katılacağım. Yarattığım başyapıt Tanrı'nın eseridir. Bu eser onu yaratmam için ihtiyacım olan aklı, araçları ve cesareti bana veren Tanrı'dan bir hediyedir. Artık gün yaklaşıyor. Cehennem altımda uyuyor. Hıtonik canavarların ve erinyelerin gözetiminde suyu bol rahminden doğmaya hazırlanıyor. Erdemli eylemlerime rağmen ben de sizin gibi günaha yabancı değilim. Ben bile 7 günahın en kötüsünden suçluyum. Çok az kişinin kurtulabildiği tek günahtan. Kibir. Bu mesajı kaydederek kibrin işkence eden cazibesine yenik düştüm. Ve tüm dünyanın eserimi öğrenmesini sağlama almak istedim. Neden olmasın? İnsanoğlu kendi kurtuluşunun kaynağını bilmeli. Geniş cehennem kapılarını sonsuza dek mühürleyen kişinin adını öğrenmeli. Her geçen saat akıbet daha da netleşiyor. Yer çekimi gibi insafsız olan matematik pazarlığa tabi değildir. İnsanoğlunu neredeyse yok eden üstel çoğalma onun kurtuluşu olacak. Yaşayan bir organizmanın güzelliği, iyi ya da kötü olsun, Tanrı'nın kuralını bireysel önseziyle izleyecek olmasıdır. Bereketli olun ve üreyin ve böylece ateşe ateşle karşılık veriyorum. Amir Nolton'un zar zor duyduğu bir fısıltıyla bu kadarı yeterli dedi. Efendim? Kaydı durdur. Nolton kaydı durdurdu. Efendim aslında en korkunç kısmı sonu. Yeteri kadar izledim. Amir rahatsız görünüyordu. Odada birkaç kez volta attıktan sonra aniden ona doğru döndü. Efes 2080 ile temasa geçmeliyiz. Nolton bu fikri kafasında biraz tarttı. Efes 2080, amirin güvendiği bağlantılardan birinin kod adıydı. Zobrist'i konsorsiyuma müşteri olarak gönderen de bu kişiydi. Büyük ihtimalle amir o sırada Efes 2080'in değerlendirmesine güvendiği için kendine kızıyordu.
Bertrand Zobrist'in müşteri olarak tavsiye edilmesi, konsorsiyumun incelikle yapılandırılmış dünyasına kaos getirmişti. Bu krizin sebebi Efes 2080. Zobrist'in etrafındaki felaket zinciri gittikçe büyüyor ve daha da kötü bir hal alıyordu. Yalnız konsorsiyum için değil, büyük ihtimalle bütün dünya için. Amir Zobrist'in gerçek niyetini öğrenmeliyiz dedi. Tam olarak ne yarattığını ve bu tehdidin gerçek olup olmadığını bilmek istiyorum. Nolton bu sorulara bir cevap verebilecek tek kişinin Efes 2080 olduğunu biliyordu. Bertrand Zobrist'i kimse ondan daha iyi tanıyamazdı. Konsorsiyumun protokolü bozmasının ve geçen bir sene boyunca farkında olmadan nasıl bir çılgınlığı desteklediğini öğrenmesinin zamanı gelmişti. Yönetici Efes 2080 ile doğrudan görüşmenin olası sonuçlarını düşündü. Bağlantıyla iletişime geçmek bir takım riskler taşıyordu. Nolton efendim dedi, Efes 2080'e ulaşmak istiyorsanız bunu çok dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Amir cep telefonunu çıkarırken gözleri öfkeyle parladı. Dikkatli olma faslını çoktan geçtik. Freccia Argento'nun özel kompartımanında iki yol arkadaşı ile birlikte oturan şal desenli kravatlı ve plüm Paris marka gözlüklü adam gittikçe kötüleşen cildini kaşımamak için kendini zor tutuyordu. Göğsündeki ağrı da artmıştı. Tren sonunda tünelden çıktığında Langdon'a baktı. Yavaşça gözlerini açarak daldığı hayallerden uyanıyordu. Yanında oturan Sienna adamın cep telefonuna bakıyordu. Tren hızla tünele girmeden önce sinyal alamadığı için telefonu kısa bir süreliğine bırakmıştı. Genç kadın internet araştırmasına devam etmeye hevesli görünüyordu. Ama buna fırsat kalmadan telefon aniden titreşmeye başladı. Kesik ama güçlü bir şekilde vızıldıyordu. Zil sesini çok iyi tanıyan adam anında telefonu kapıp heyecanını saklamaya çalışarak aydınlanan ekrana baktı. Ayağa kalkıp "Özür dilerim" dedi. "Annem çok hasta. Bu telefona bakmalıyım." Sienna ve Langdon anlayışla başlarını salladılar. Adam kompartımandan çıkıp koridordan hızla yakındaki tuvalete doğru yürümeye başladı. Tuvalet kapısını kilitleyip telefona cevap verdi. "Alo?" Hattın diğer ucundaki ses çok ciddiydi. "Ben Amir." 65. Bölüm. Freccia Argento'nun insanın dönmesine imkan vermeyen tuvaleti uçak tuvaletinden daha büyük değildi. Kurdeşenli adam amirle yaptığı telefon görüşmesini bitirdi ve telefonu cebine soktu. İşler değişmiş diye düşündü. Şimdi durum ters yüz olmuştu. Kendine gelmesi biraz zamanını aldı. Dostlarım artık düşmanım olmuş. Adam kravatını gevşetti ve aynadaki kabarcıklı yüzüne baktı. Tahmin ettiğinden daha kötü görünüyordu. Göğsündeki ağrıyla karşılaştırdığında yüzü daha az endişe veriyordu. Biraz tereddüt ettikten sonra gömleğinin iliklerini çözüp önünü açtı. İstemeyerek bakışlarını aynaya çevirdi ve çıplak göğsünü inceledi. Tanrım, siyah alan gittikçe büyüyordu. Göğsünün ortası koyu bir mavimsi siyah renk almıştı. Burası dün gece bir golf topu büyüklüğündeydi ama şimdi portakal kadar olmuştu. Hassaslaşmış cildine dokununca irkildi. Yapması gerekeni yapabilecek gücü bulabilmeyi dilerken aceleyle gömleğini yeniden ilikledi. Bundan sonraki bir saat çok önemli diye düşündü. Bir dizi incelikli tedbir. Gözlerini kapatıp yapılması gerekenleri düşünürken kendini toparladı. Bir kez daha dostlarım artık düşmanım olmuş diye düşündü. Sinirlerini yatıştırmasını umut ederek birkaç acılı derin nefes aldı. Niyetini belli etmek istemiyorsa sakin davranması gerektiğini biliyordu. İkna edici davranırken iç sükunet en önemli şeydir. Kurdeşenli adam kandırmacaya yabancı değildi ama şimdi kalbi hızla çarpıyordu. Sancılı bir derin nefes daha aldı. Kendine "Sen insanları yıllardır kandırıyorsun" diye hatırlattı. "Bu senin işin." Kendini duygulardan arındırarak Langdon ile Sienna'nın yanına dönmeye hazırlandı. "Son rolüm" diye düşündü. Tuvaletten çıkmadan önce son bir tedbir olarak cep telefonunun hiçbir şekilde çalışmamasını garantiye almak için bataryasını çıkardı. Kurdeşen dökmüş adam kompartımandan içeri girip acılı bir iç çekişle koltuğa otururken Sienna rengi solmuş diye düşündü. Gerçekten de kaygılanan Sienna "Bir şeyiniz yok ya?" diye sordu.
Kurdeşenli adam başını salladı. Teşekkür ederim, yok. Her şey yolunda.
Adamın paylaşmak istediği kadar bilgi verdiğini anlayan Sienna taktik değiştirdi. Yine telefonunuza ihtiyacım var dedi. Sakıncası yoksa Duca'yı biraz daha aramak istiyorum. Belki San Marco'ya gitmeden önce bazı cevaplar bulabiliriz. Telefonu cebinden çıkartıp elbette derken ekranına baktı.
Ah kahretsin, o görüşmeyi yaparken şarjım azalmıştı. Şimdi de tamamen bitmiş.
Saatine baktı.
Venedik'e az kaldı, biraz beklememiz gerekecek.
İtalya kıyılarının 5 mil açığındaki The Mendasium'da yönetici Nalton, odanın içinde kafese tıkılmış bir hayvan gibi dönüp duran amiri sessizce izliyordu. Telefon konuşmasından sonra amir bu işi iyiden iyiye düşünmeye başlamıştı. Nalton da amir düşünürken ses çıkarmaması gerektiğini biliyordu. Sonunda Nalton'un hatırladığı o sert sesiyle konuşmaya başladı.
Başka seçeneğimiz yok. Bu kaydı Doktor Elizabeth Sinski ile paylaşmamız gerek.
Şaşırdığını belli etmemeye çalışan Nalton kıpırdamadan oturuyordu.
Gümüş saçlı şeytan mı? Yıl boyunca Zobrist'in ondan kaçmasını sağladığımız kişi mi?
Peki efendim, kaydı ona e-posta ile göndermenin bir yolunu bulayım mı?
Tanrım, hayır. Bu görüntülerin insanların eline geçmesini göze mi alacaksın? Toplumda kargaşa yaratır. Mümkün olan en kısa sürede Doktor Sinski'yi burada gemimde istiyorum.
Nolton hayretle baktı. Dünya Sağlık Örgütü'nün direktörünü The Mendasium'a mı getirmek istiyor?
Efendim, güvenlik protokolünü çiğnersek bazı tehlikeler...
Sen dediğimi yap Nolton, hemen!
24. ayrımın sonu. Sayfa 358.